Ayrım 2, İnfaz, David Baldacci, sayfa 18. Ve sonra jüri söz almıştı. Sanığı suçlu bulduk. O andan itibaren profesyonel futbol dünyasında hiç kimse 4-31'lik Mars Melvin'i takmaz olmuştu. Jumbo yere çakılmıştı. Hayatta kalan kimse olmamıştı. Ve birkaç dakika içinde Mars'tan geriye hiçbir şey kalmayacaktı. Doğru düzgün cenaze töreni yapacak tanıdığı olmadığından kimsesizler mezarlığına gömülecekti. 2 ay sonra 42'sine basacaktı. Anlaşılan 41. yaşı son doğum günüydü. Bir kez daha baktı saatine, zaman gelmişti. Bunu ona hem saati hem de koridordan gelen ayak sesleri söylüyordu. Kararını çoktan vermişti. Ölüme başı dik erkek gibi gidecekti. Birden boğazında bir yumruğu hissetti, gözleri nemlendi. Normal nefes almaya, kendine hakim olmaya çalıştı. Bu kadardı. Hücresinde etrafa bakındı ve Polunski birimindeki ölüm hücresinin duvarlarını gördü. Sue, güzel kadın, yakında görüşmek üzere. Hoşça kal Johnny. Tanrı yardımcın olsun ben. Kendine iyi bak Reed. Ayağa kalktı, omurgasını dikleştirmek için sırtını duvara dayadı. Uykuya dalmak gibi bir şey oğlum, sadece uyanmayacaksın. Uykuya dalmak gibi bir şey. Hücre kapısı açıldı. Mars kapı ağzında duran 3'ü takım elbiseli, 4'ü üniformalı 7 adam gördü. Takım elbiseliler dehşete düşmüş gibiydiler. Üniformalılar ise öfkeli. Mars hemen fark etti bu durumu. Fark ettiği bir başka şey de grubun içinde rahibin olmamasıydı. Belli ki yoluna gitmeyen bir şeyler vardı. İnce gözlüklü yapılı adam kapı arkasından kapanacakmış da sonsuza dek orada kapana kısılı kalacakmış gibi büyük bir dikkatle hücreye adımını attı. Mars adamın ne hissettiğini çok iyi anlayabiliyordu. Diğer takım elbiseli adamların yüzlerine bir yerde bir bomba olduğunu biliyorlarmış da ne zaman patlayacağından emin değillermiş gibi temkinli bir ifade hakim olmuştu. İnce gözlük boğazını temizledi. Bakışları önce yere, sonra duvara, oradan tavana ve tavandaki tek lambaya kaydı. Mars dışında her yere baktı adam. 1,5 metre uzağındaki boncuk boncuk terleyen, iri yarı melez adam görünmez olmuştu sanki. Adam bir kez daha boğazını temizledi. Mars ne kadar pislik varsa hepsi dünyanın en büyük kanalizasyonundan akıp gidiyormuş gibi bir ses duydu. İnce gözlük şimdi gözlerini yere dikmiş halde vakanızla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı ve infazınız iptal edildi dedi. Mars Melvin hiçbir karşılık vermedi. İkinci bölüm. Sırtında uyarı niteliğindeki harflerin bulunduğu beyaz tulum üstündeydi hala ama bir şeyler eksikti. Hücreden bu odaya prangaya vurulmadan getirilmişti. Bu hapishane hayatında ilk kez yaşadığı bir şeydi. Tabii emirlere uymaması ihtimaline karşılık duvarın önüne yarım düzine gardiyan dizilmişti ya, o da ayrı. Karşısında 4 adam duruyordu. Hepsi de üstlerine bol gelen takım elbiseler giymiş beyaz adamların hiçbirini tanımıyordu. İçlerinde en genci onun yaşlarındaydı. Hepsinin yüzünde orada olmak yerine dünyanın başka herhangi bir yerinde bulunmayı tercih edermiş gibi bir ifade vardı. Adamlar gözlerini Mars'a diktiler. Mars da tereddütsüzce dik dik baktı onlara. Bir şey söylemeye niyeti yoktu. Onu partiye bu adamlar getirmişti. Müziği de onlar başlatacaklardı. Masanın ortasında duran adam önündeki evrakları karıştırdı. Bay Mars, eminim neler olup bittiğini merak ediyorsunuz. Mars hafifçe eğdi başını ama yine hiçbir şey söylemedi. Bir beyaz ona en son ne zaman bay diye hitap etmişti hatırlamıyordu bile. NFL'de ona kısaca kahrolası demişler, hapishanede ise ağızlarında ne gelirse onu söylemişlerdi. Adam konuşmaya devam etti. İşin gerçeği birisi mahkum olduğunuz suçları kendisinin işlediğini itiraf etti. Mars birkaç kez gözlerini kırpıştırıp iskemlesinde doğruldu. Birçok oyun kurucu için yumuşak hedefler haline getirdiği küreyi andıran ellerini masaya koydu. Kimmiş? Sesi onun adına başkası konuşuyormuş gibi garip biçimde yabancı geldi kulağına. Adam masadaki grubun lideriymiş gibi görünen daha yaşlı meslektaşına şöyle bir baktı, yaşlı olanı başıyla onay verdi. Genç adam, adı Charles Montgomery dedi. O adam nerede şimdi? Alabama'da devlet hapishanesinde, o da diğer başka birçok suçtan dolayı infaz edilmeyi bekliyor. Mars, onun yaptığına mı inanıyorsunuz diye sordu. Araştırıyoruz. Ne biliyormuş peki diye sordu Mars, cinayetler hakkında yani. Genç olanı bir kez daha yaşlı adama çevirdi gözlerini. Adam bu kez kararsız kalmış gibi görünüyordu. Mars bunu hissederek bakışlarını grubun liderine çevirdi. İnfazımı başka neden durdurmuş olabilirsiniz ki? Alabama'da bir mahkum ben yaptım dedi diye mi? Hiç sanmıyorum. O adam bir şey biliyordu mutlaka, sadece gerçek katilin bilebileceği bir şey. Grubun lideri başıyla onaylarken Mars'a şimdi daha farklı ve olumlu bir gözle bakmaya başlamış gibiydi. O yapmış, sadece katilin bilebileceği belli başlı şeylerden söz etti. Bu noktada kesinlikle haklısınız. Mars derin bir nefes alarak tamam mantıklı dedi. Böyle söylemesine rağmen adamların ona ne demeye çalıştıklarını algılayamamıştı. İlk adam Bay Montgomery'yi tanıyor musunuz diye sordu. Mars dikkatini genç adama yöneltti. Adını ilk kez duyuyorum, neden? Bazı gerçekleri doğrulamaya çalışıyorum sadece. Mars bir kez daha salladı başını. Adamın ne demeye çalıştığını çok iyi biliyordu. Mars ebeveynini öldürsün diye Montgomery'yi mi tutmuştu? Kesin bir tavırla onu tanımıyorum dedi. Çevresine bakındı. Şimdi ne olacak? Belli başlı bazı şeylerin doğruluğu ortaya konana kadar hapiste kalacaksınız. Ya o gerçekleri doğrulayamazsanız? Daha yaşlı olan adam Bay Mars, gerektiği şekilde yargılanıp cinayetten mahkum oldunuz. Söz konusu mahkumiyet geçen yıllar içindeki temyiz başvurularınız sonucu birçok kez onaylandı. Bu akşam infazınızın gerçekleşmesi programlanmıştı. Tüm bunlar birkaç saat içinde tersine çevrilemez. Sürece işleme şansı verilmesi gerekiyor dedi. Sürecin sihrini göstermesi ne kadar sürecek peki? Adam başını iki yana salladı. Size kesin bir zaman veremem. Keşke verebilseydim ama bu imkansız. Sizi ancak adamlarımızın Bay Montgomery'yi adam akıllı sorgulamak üzere Alabama'ya gitmekte olduklarını söyleyebilirim. Texas'taki yetkililer bu aşamada soruşturmayı yeniden açtılar. Adaletin yerine gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, bundan emin olabilirsiniz. O adam annemle babamı öldürdüğünü itiraf ettiyse ve ben hala hapiste ölmeyi bekliyorsam, bu noktada adaletin yerine geldiğini pek söyleyemeyeceğim. Bay Mars, sabırlı olmak zorundasınız. 20 yıldır sabrediyorum zaten. O zaman biraz daha beklemek sizin için çok zor olmasa gerek. Avukatımın gelişmelerden haberi var mı? Evet, kendisine bilgi verildi. Şu an buraya gelmek üzere yolda. Avukatım, bu soruşturmanın bir parçası olmalı. Olacak da bu noktada tam şeffaflık içinde hareket edeceğiz, bu kesin. Dediğim gibi amacımız gerçeği bulmak. Neredeyse 42 yaşına geldim. Boşa giden onca yıla ne olacak, bunun bedelini kim ödeyecek? Adamın yüz hatları sertleşirken çok bilmiş bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Her şeyle profesyonel bir yaklaşımla teker teker ilgilenmemiz gerek. Bu şekilde hareket etmek zorundayız. Mars bakışlarını kaçırırken gözlerini hızla kırpıştırdı. Bu adamların kendisinin yerinde olsalar bu kadar sakin ve profesyonelce davranıp davranamayacaklarını merak etti. Ortalığı velveleye verir, bu işte uzaktan yakından ilgisi olan herkesi dava etmekle tehdit ederlerdi. Oysa o her şeyle teker teker başa çıkmalı, sabırlı olmalıydı. Onun için çok zor bir şey değildi ki bu. Canınız cehenneme. Kendisini gerçekten güvende hissettiği yere, hücresine geri dönmek istedi, ayağa kalktı. Adamlar şaşırmış görünüyorlardı. Mars, bu işi çözdüğünüzde bana haber verirsiniz, tamam mı? Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. İlk adam Bay Mars, size başka sorularımız olacaktı dedi. Avukatım aracılığıyla sorabilirsiniz, daha fazla konuşmak istemiyorum. Top sizde artık. Benim hakkımda aleyhime yöneltilen suçlar hakkında her şeyi biliyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken şey Montgomery denen adamı sorgulamak. Annemle babamı eğer o öldürdüyse o zaman buradan çıkmak istiyorum. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Gardiyanlar onu hücresine geri götürdüler. O sabahın ilerleyen saatlerinde hapishane aracıyla Polonski birimindeki ölüm hücresine nakledildi. Eski hücresine götürülürken gardiyanlardan biri kulağına buradan çıkacağını mı sandın oğlum? Hiç heveslenme. Onların ne dediği umurumda değil. Sen bir katilsin Jumbo ve işlediğin suçlar yüzünden öleceksin diye fısıldadı. Mars istifini bozmadan yürümeye devam etti. Kocaman bir Adem elması olan sırık serseriye dönüp bakmadı bile. Sırık copuyla sebepsiz yere Mars'ı sırtından dürter veya kimsenin bakmadığı bir an ona tükürürdü. Mars karşılık vermesi halinde Alabama'daki Montgomery ile alakalı ne gibi bir gelişme yaşanırsa yaşansın sonsuza dek hapishanede çürüyeceğini biliyordu. Hücre kapısı takırdayarak kapandı, bacakları garip biçimde titreyen Mars öne doğru sendeleyerek ranzasına çöktü. Birden doğruldu ve çok eskiden kalan bir alışkanlıkla sırtını beton duvara yaslayıp yüzünü kapıya çevirdi. Kimse betondan geçip saldıramazdı ona ama kapıda durum başkaydı. Aklı son saatte yaşadıklarına gitti. Bugün infazı gerçekleşecekti. Buna hazırlıklıydı. Yani insan böyle bir duruma kendini ne kadar hazırlayabilirse o da o kadar hazırlamıştı işte. Ve sonra infaz iptal edilmişti. Alabama'daki o adamın söylediklerinden ikna olmasalar kendisini yine de infaz ederler miydi? Bu sorunun cevabı bal gibi evetti. Mars biliyordu bunu. Texas'a bulaşma sakın. Gözlerini yumdu, duygularını adlandırmakta zorlanıyordu. Mutlu muydu, gergin mi, rahatlamış mıydı, endişeli miydi? Aslında tüm bu duygularla sarmalanmış durumdaydı. Soruşturmanın seyrinden bağımsız olarak buradan bir şekilde bir nedenden ötürü çıkamayacağını hissediyordu en çok da. Kaderci değildi, gerçekçi düşünüyordu sadece. Gardiyanların duymayacağı kadar alçak sesle bir melodi mırıldanmaya başladı. Bu koşullar altında aptalca bir şeydi belki ama kendini iyi hissetti. Azizler, azizler, uygun adım yürürken, Tanrım ben de onların arasına karışıp gitmek istiyorum. Azizler, uygun adım yürürken. Üçüncü bölüm. Amos Decker yılın son gününde Ohio, Pensilvanya sınırı yakınlarındaki arabadan inmeden sipariş verilen Burger King restoranın önünde kuyruğa girmiş ne yiyeceğini düşünüyordu. Sahip olduğu eşyaların büyük bölümü arabanın arka koltuğunda ve bagajındaydı. Burlington'daki depoda da birkaç parça eşyası vardı aslında. Onlardan ayrılamamıştı ama yanında taşıyacak durumda değildi. 1.96 boyundaydı. Kilosu neyi ne kadar yediğine bağlı olarak 135 ile 180 arasında değişiyordu. Eski bir üniversite futbol oyuncusuydu. NFL'de kısa bir süre oynamış, maçta aldığı tehlikeli bir darbe sonucu zihni değişime uğrayarak ona kusursuz bir hafıza kazandırmıştı. Hipermnezi deniyordu buna. Dipnot hipermnezi, unutmama, aşırı hatırlama hastalığı. Havalı geliyordu kulağa ama öyle değildi. Ancak hiçbir şey bir akşam evine gelip de karısını, kayınbiraderini ve kızını vahşice öldürülmüş olarak bulmakla kıyaslanamazdı. Ailesinin katili hayatta değildi artık. Decker gerekeni yapmıştı. Diğer yandan bu olayın ardından Ohio Burlington'dan FBI'de eşi benzeri görülmemiş bir görevlendirmeyle Virginia'ya taşınmak zorunda kalmıştı. Yeni göreviyle alakalı olarak hala karmaşık duygular içindeydi. Stres içinde iki Whopper, iki büyük patates kızartması ve o iri elleriyle bile kavramakta zorlandığı koca bir kutu kola sipariş etti. Stresliyken çok yerdi. Çok stresliyken midesi çöp kamyonundan farksız olurdu. Otoparkta oturup yiyecekleri bir çırpıda midesine indirdi. Patateslerin tuzu parmaklarına yapışmış, içeceğinden birazını kucağına dökmüştü. Dışarıda hafiften kar atıştırıyordu. Yola geç bir saatte çıkmıştı ve yorgundu. Bu akşam daha fazla araba kullanmak istemiyordu. Keystone State'de bir motelde konaklayacak ve yolculuğunu yarın tamamlayacaktı. FBI'de emrinde çalışacağı adam, özel ajan Ross Bogart, tüm seyahat harcamalarının makul ölçülerde kaldığı sürece karşılanacağını söylemişti. Decker'a Virginia'ya uçakla gelmesini de önermişti aslında ama Decker öneriyi reddetmişti. Araba kullanmak, biraz kendisiyle baş başa kalmak istemişti. FBI'de Burlington'da tanıştığı bir kadınla, Alexandra James'in adında bir gazeteciyle birlikte çalışacaktı. Kadın Decker'ın ailesinin öldürülmesi olayı ile ilgili açılan soruşturmada zekasını ortaya koymuş, Bogart da ondan sıra dışı ekibinin bir parçası olmasını istemişti. Bogart Burlington'dayken kuracağı ekiple alakalı hayallerini Decker'a detaylı olarak açıklamıştı. Ekip FBI'ın Quantico'daki organizasyonunun dışında faaliyet gösterecek, faili meçhul, henüz aydınlatılmadığı için rafa kaldırılmış vakaların dosyasını yeniden açmak ve çözümlemek amacıyla FBI ajanlarını özel yeteneklere sahip sivillerle bir araya getirecekti. Decker, belki çevresine uyum sağlayamamış tiplerden oluşan bir ekip olacağız. Uyumsuzlar ekibi diye geçirdiği içinden. Doğu sahiline taşınmak ve her şeyi yeniden başlamak konusunda karmaşık duygular içindeydi. Ama arkasına dönüp baktığında Burlington'da ona ait hiçbir şeyin kalmadığını anlamış ve neden olmasın demişti. En azından geçen haftaki hisleri böyleydi, şimdi ise o kadar emin değildi. Noel gelip geçmişti, bugün yeni yıl arifesiydi. İnsanlar partilerde yeni yılın gelişini kutlayacaklardı. Decker ise o insanların arasında olmayacaktı. Yeni işi ve yeni hayatına rağmen kutlayacak hiçbir şeyi yoktu. Ailesini kaybetmişti, onların yerini hiçbir şey tutamazdı. Yani kutlama yapacak bir durumu asla olmayacaktı. Yiyecek kutularını otoparktaki çöp kutusuna atıp arabasına bindi, gaza bastı, radyoyu açtı. Saat başı olmak üzereydi. Yerel bir haber istasyonu buldu. Haberlerde ilk sırayı hayatı melodramatik bir biçimde son anda bağışlanan ölüm müjdesindeki bir mahkum alıyordu. Sunucuya göre karar mahkum için sürpriz bir Noel hediyesi olmuştu. Adamın adı Melvin Mars'tı. 20 yıl kadar önce annesiyle babasını öldürmek suçuyla hapse mahkum olmuştu. Bugüne kadar yaptığı tüm temyiz başvuruları reddedilmişti. Teksas eyaleti işlediği suçlara karşılık adamın hayatını elinden almaya hazırlanıyordu. Ancak sunucunun dediğine göre son anda şaşırtıcı bir gelişme yaşanmıştı. Alabama'daki bir mahkum suçu kendisinin işlediği itirafında bulunmuş ve iddialara göre yetkililere ancak gerçek katilin bilebileceği detayları vermişti. Eski bir üniversite futbolcusu ve Heisman ödülü finalisti, herkesin NFL'e en üst sıralarda seçilmesini beklediği Mars, halen parmaklıklar ardında yeni açılan soruşturmanın sonuçlarını bekliyordu. Sunucuya göre soruşturma sonucunda Alabama'daki mahkumun itirafının doğrulanması halinde Melvin Mars 20 yıllık hapis hayatından sonra serbest bırakılacaktı. NFL hayalleri geçmişte kalmıştı tabii ama adalet biraz geç de olsa tecelli edebilirdi. Decker radyoyu kapatırken kahretsin dedi kendi kendine, Melvin Mars için adalet bu mu? Sonra zihni hızla çalışmaya, hatıraları olayların oluş sırasına göre şimşek hızıyla gözün önünden geçmeye başladı. Gerçi Decker'ın bunu hatırlaması için hipermnezisine ihtiyacı yoktu ya, o da ayrı. Melvin Mars, Texas Üniversitesi futbol takımının hücum oyuncusuydu. Longhorns normal sezonu son haftasında ulusal yayın yapan birçok televizyonun yayınladığı maçta Decker'ın takımı Ohio State Buckeyes'la karşılaşmıştı. Decker takımın savunma oyuncusuydu. Bir savunma oyuncusu için uzun bir boyu vardı ve iyi bir oyuncuydu. Ama müthiş bir oyuncu olduğu söylenemezdi. Beden gücü ve sertliği yerindeydi ama gerçek anlamda bir süper yıldızın sahip olabileceği yetenek ve atletik özelliklerden yoksundu. Mars o maçta Decker'ın ve tüm takımın anasından emdiği sütü burnundan getirmişti. Texas 5 touchdown'la maçı kazanmış, Ohio'nun ulusal şampiyonadaki şansını sıfırlamıştı. Dipnot: Amerikan futbolunda hücum eden takımın topu rakip takımın korumakta olduğu bölgeye ulaştırması yani gol atmasıdır. 6 puana denk gelir. Touchdown yapan takıma ayrıca uzaktan serbest atış ya da 1-2 puanlık oyun hakkı verilir. Mars o gün 3'ü topla yaptığı koşuyla, biri Buckeyes'in 30 metre çizgisinde takım arkadaşıyla yaptığı verkaçla olmak üzere 4 gole imza atmıştı. Decker o son golü çok iyi hatırlıyordu. Arka sahadan koşarak gelirken pozisyon gereği Mars'ı o tutmuştu çünkü. Mars topu yakalar yakalamaz bütün gücüyle vurmuştu ona. Ama Mars bir şekilde ayakta kalmayı başarmış, köşeye doğru yön değiştirip kendini emniyete almış ve sonra Decker 25 metre geride yerde yatarken o gol çizgisine koşmuştu. Bu Mars'ın o gün onu 5. kez alt edişiydi sanki. Antrenörünün o gün maçın görüntülü analizini yaparken söylediği gibi birebir de aslında 5 değil, 10 kez alt etmişti onu. Decker aldığı o darbe sonucu rakibini elinden kaçırmasının ardından yedek kulübesine gelmişti. Longhorns maçın bitimine 6 dakikadan az bir süre kala 20'ye 8 gerideydi. Rakip bir hata engellemesinin ardından kazandığı topla bir kez daha skor yapacaktı. Buckeyes'in daha sonra 12 yıl boyunca 49ers'ta profesyonel futbol oynayacak Eddie Keyes adındaki kaya gibi savunma oyuncusunu deviren yine Mars'tı. Keyes'e o kadar sert girmişti ki adam geriye doğru adeta uçarak bitiş çizgisine yakın bir yere düşmüştü. Melvin Mars, Decker'ın NFL'de başarılı olacağına kesin gözüyle bakmıştı. Mars'ın tutuklanması zamanında büyük ses getiren bir hadiseydi. Ama Decker o günlerde büyük liglerde kendine yer bulabilmek için o kadar sıkı çalışıyordu ki Melvin Mars'ın tutuklanması ardından mahkum olması olayını kısa bir süre sonra unutmuştu. Hapishanede geçen 20 yıl belki de işlemediği bir suç yüzünden hem de. Bir başkası ortaya çıkıp suçu itiraf etmişti ancak gerçek katilin bilebileceği detaylarla hem de. Olay Decker'ın kendi ailesinin katledilmesi olayıyla o kadar büyük benzerlik taşıyordu ki eşsiz zihni bile böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığını hesaplamakta zorlanıyordu. Pensilvanya'dan geçerek güneye Maryland'e, oradan da daha da güneye Virginia'ya sürdü arabasını. Uyumak için mola vermedi, zihni ayaklanmıştı, tetikteydi ve düşünüyordu. Decker Melvin Mars'ı düşünüyordu, geçmişten bir at. Decker kadere de kaderin küçük kuzeni tesadüfe de inanmazdı. Ancak bir şey tam o anda radyoyu açmasını sağlamıştı. Yemeğini yerken birkaç dakika daha oyalanmış ya da tuvalete gitmiş olsa haberi belki de hiç duyamayacaktı. Ama haberi duymuştu işte. Peki bu ne anlama geliyordu? Emin değildi. Melvin Mars adlı bir daha aklından silinip gidebilir miydi? Bundan da hiç emin değildi. Saatler sonra kendisine verilen adrese vardı. Burası Amerikan denizcilerinin dünyadaki en büyük üslerinden biri olan Deniz Piyade Üssü'nde, aynı zamanda birkaç federal güvenlik organizasyonuna da ev sahipliği yapan bir yerdi. Tesis kapısında otomatik silahlı ve üniformalı adamların beklediği yüksek parmaklıkların gerisindeydi. Amos Decker kapıya yaklaştı, camını indirdi, derin bir nefes aldıktan sonra yepyeni hayatına ilk adımı atmaya hazırlandı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.